Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. Ya Rabbi, nefsine uyan, dünyayı ahirete tercih eden, sana tam olarak teslim olamayan kullarından olmama konusunda bizlere yardım eyle. Hakikaten dünyada her insan Allah'ın varlığında ve birliğinde şüphe etmez. Yani yeryüzünde Allah'ın varlığından ve birliğinden şüphe eden bir tek insan bulamazsınız. İnanmadığını söyler ama dediğine kendi de inanmaz. Her şeyi Allah'ın yarattığı konusunda da kimsenin şüphesi yoktur. Kendinin yaratıcısı da Allah'tır, sahibi de Allah'tır. Fakat insanlar tutar, Allah'ın yarattığı kainatta kendi kafalarına göre bir düzen kurmaya çalışırlar. O kurdukları düzende de kendilerini öne çıkarmaya gayret ederler. Allah'la ilgili bir şey sorduğunuz zaman da elbette ne demek tabii falan der ama yine bildiklerini okurlar. Ondan sonra da kendilerini herkes mümin, muvahhid kabul eder. Başta iblis olmak üzere. Mesela iblis ben Allah'tan korkarım der. Kur'an-ı Kerim'de ayette vardır. Şimdi en zor şey Allah'a teslim olmaktır. Peki Allah'a teslim olmanın asıl göstergesi nedir? Allah'ın gönderdiği kitaba göre hareket etmektir. Şimdi bakın şeyde En'am suresinin 100. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: "Ve hâze kitâbun enzelnâhu." İşte bu indirdiğimiz kitaptır. Peki mübarekun, bereketli. Yani sizin dünyanızı da ahiretinizi de mamur edecek ve sizi mutlu edecek bilgilerle doludur. Fettebi'uhu, siz bu kitaba uyun. Vetteku, yanlış yapmaktan sakının. Bu kitabın dışında kendinize yollar aramayın. Leallekum turhamun, belki merhamet görürsünüz. Belki Allah size merhamet eder, ikramlarda bulunur. Siz Allah'ın ikramını aramak istiyorsanız yapacağınız tek şey bu kitaba uymaktır. Bu kitaba uyduğun zaman da elbette ki bu kitapta belirtildiği gibi Allah seni imtihanlardan geçirecektir. Şimdi biliyorsunuz kitaba uyma yerine kitabı kendine uydurma faaliyetleri Resulullah hayattayken başlamıştır. Bunu burada defalarca okuduk. İşte Bakara 75. ayette Yahudilerin bu konuda neler yaptığı, Müslümanları kandırmak için neler yaptığı, diğer Tevbe suresinde, Münafıkun suresinde münafıkların neler yaptığı örneklerle anlatılıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir müddet sonra dışlanıyor. Çünkü insanların hesabına gelmiyor Kur'an'a uymak. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kadere inanç diye bir kelime yoktur. Hadislerden sadece bir tanesinin bir rivayetinde kaderden bahsedilir. Orada da hayrın da şerrin de ölçülerini koyan Allah'tır denir. Sonra hadisler uydurarak kader inancı diye bir inanç meydana getirmişler. Neden? Yaptıkları bütün pisliklerin faturasını Allah'a çıkarmak için. Bu zaten böyleydi. Ah ne güzel. Allah dalga mı geçiyor insanlarla haşa? Ondan sonra da kelimeleri tahrif etmişler, anlamlarını bozmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i kelimelerin anlamını bozdukları için kendi içinde çelişen kitap haline getirmişler. Sünnet kavramını tamamen bozmuşlar. Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamalarına sünnet diyerek ikinci bir kaynak yapmışlar. Kur'an'da asla olmayan, olması da Kur'an-ı Kerim'de %100 ters olan bir icma diye bir saçmalık uydurmuşlar. Kendi görüşlerini eğer Kur'an'la sünnetle destekleyemiyorlarsa icma diyerek geçiştirmişler. Arkasından saçmalığın danışkası olan kıyas diye bir şey uydurmuşlar. Saçmalık da zirve. O da bir şey, bir delil olmuş. Bize de çocukluğumuzdan beri edille-i erbaa diye, dört delil diye ezberletmişler. Biz de sanki bir şey varmış gibi şey yapıyoruz. Ondan sonra tabi bu da yetmiyor. İnsanların keyfi şey yapar mı? Yani bu dini tamamen keyiflerini uydurmuşlar bir kere. Çok ciddi bir proje uygulanmış gerçekten. O projeyle bütün mezhepler bozulmuş. Tek bir merkezden, ki bunun o mezhep imamlarıyla ilgisi olması imkan ve ihtimal dışında hiçbir mantık kabul etmez. Aynı yanlışta değişik bölgelerde yaşayan, değişik asırlarda yaşayan insanların aynı yanlışta birleşmeleri asla kabul edilemez. Ve bugün insanlara bu din olarak sunuluyor. Ayırmışlar. İşte bu Şii, bu Sünni, işte bu Sünnilerde şu mezhepleri ve herkes fırka fırka olmuş. Böyle olmuş. Bu da yetmemiş. Ne olacak? Efendim bazı günler, geceler düzenlememiz lazım. Hani bugün Batılılar biliyorsunuz işte sırf para kazanmak için yok işte sevgililer günü, yok anneler günü, yok babalar günü diye günler düzenliyorlar. Böylece insanları sömürüyorlar. Bu insanlık eskiden beri bu tür şeyleri seviyor. Kendilerine Müslüman diyenler de 4 asır sonra tutmuşlar, bir takım geceler oluşturmuşlar. Efendim mesela bunların sadece Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nden bahsedilir ama Kadir Gecesi'nin kutlanması diye herhangi bir şeyden bahsedilmez. Resulullah zamanında böyle bir şey söz konusu olmamıştır yani. Ondan sonra da başka geceler, işte bu Ramazan yaklaşıyor, Şaban ayının 15. gecesi. Ne gecesiydi? Berat değil mi? Ne demek Berat?
Berat işte temizlenme.
Temiz günahlardan arınma gecesi.
Kurtuluş.
Yani derler işte falanca suçlu berat etti. Nedir? Aklandı. Serbest bırakıldı. Bir Ramazan gelmeden önce berat oluyorsa daha Ramazan'a ne gerek var? Ramazan'da gelmesin yani. Vazgeçsin, geri dönsün, gelmiyorum desin. Şimdi aslında bunlardan bahsetmek doğru değil. Ama maalesef bugün Türkiye'de biliyorsunuz din kurumsallaşmıştır. Yani devlet nasıl şey haline getirildiyse kutsal bir varlık haline getirildi. Yani bu Fransız ihtilalini kiliseye karşı yaptılar. Niye? Kilise kendisini Tanrı yerine koymuştu. Çok haklı bir çıkıştı. Ona karşı çok güzel bir çıkış yapmışlardı. Kiliseyi devre dışı bıraktılar. Bu defa kendilerini kilisenin yerine koydular. Kurumsallaşma diye bir kavram çıkardılar. Devleti bir kurum. Ondan sonra masum. Bakın bugün dokunulmazlık, işte cumhur şey yapıyorsun, bir memur oluyorsun, belli bir dokunulmazlığın var. Milletvekili oluyorsun, belli bir dokunulmazlığın var. Bakan oluyorsun, cumhurbaşkanı oluyorsun, dokunulmazlığın var. Ne demek dokunulmazlık ya? Ne demek dokunulmazlık? Çünkü yani bugün işte insanlar kandırılıyor, demokrasi falan filan, tam bir teokrasidir. İşte onun kurumlarından bir tanesi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Efendim biz bir kurumuz dediği zaman ah sanki bir şeymiş gibi o çıkıyor. İnsanların dini üzerinde hakimiyet, tam bir Katolik kilisesinin işte adına İslam denen bir versiyonu. Şimdi bunu onun için dile getiriyoruz. Çıkıyor, çıkacak. Şimdi göreceksiniz. Hemen Diyanet Berat Kandili ile ilgili ve bütün kandillerle ilgili iş konuşmalar yapıyor, şey yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Çıkacak, konuşacak. Vatandaş da zannedecek ki böyle bir şey var. Evet, Cenab-ı Hak bunlarla ilgilenmemizi istiyor. Bakın şeyde En'am 70. ayette diyor ki Estaizu billah ve zelillezine ettehadu dinehum la'iben ve lehven. Oyun ve eğlenceyi din yapanları bırak. Mesela bakarsanız gece sabaha kadar İstanbul'da camileri dolaşırlar. Sabah namazı vaktinde hepsi uyuyor. Ya sen bir vakit namazın yerini herhangi bir şey tutar mı? Sen günler gecelerce uyuma ama bir vakit namazı kaçırdığın zaman, kılmadığın zaman onu bir daha asla yerine getiremez. Zaten bu mezhepler bir de namazların kazası diye bir saçmalık uydurmuşlar. Nerede var namazın kazası ya? Bir vakit namazı kaybeden kişi ömür boyu namaz kılsa onun yerini asla kapatamaz. Nereden çıkarıyorsun namazın kazasını? Uydur uydur söyle, ne olacak? Hele Diyanet gibi arkasına da devlet aldı mı tamam. Geçen de biliyorsunuz işte bu sıralar şeyde dolaşıyor. Şey yayınlamışlar. Bir rapor yayınlanmış. Şey yayınlanmamış da hazırlanmış. İşte gizli kaydı da elde dolaşıyor. Yani böyle şeylerde rapor hazırlamak, yayınlamak zor bir şey. Orada da en başa bizi koymuşlar. Şimdi yani ben böyle şeylerden rahatsız olmam mümkün değil de sadece gülerim, başka bir şey yapmam. Şimdi orada yazmışlar ki ilim meclislerinde tartışılması gereken şeyleri halka açık olarak söylüyor. Yahu hangi toplantıya geldiniz? Ya da hangi toplantıya davet ediyorsunuz? Gücünüz yetiyor mu? Ey Diyanet! Bak şuradan açıkça söylüyorum. Siz böyle benim karşıma çıkmaya asla cesaret edemezsiniz çünkü bilmediğinizi çok iyi biliyorsunuz. İşte şimdi biraz sonra gene ortalığı karıştı. Ramazan geldi, gene şey yaptı diyecekler. Lan biz Ramazan'da değil, senenin her günü bu yanlışı yapıyorsunuz. Bugün Türkiye'de insanlara yatsı namazını kıldırmıyorsunuz. Erkenden ezan okuyarak da insanların çoğusunun teheccüd vaktinde sabah namazını kılmasına sebep oluyorsunuz. Ya bu günah olarak size yeter, başkasına gerek yok. Peki tartışmıyormuşuz. Peki ben bütün yazıları çıkarayım size. Çağırdım gelmediniz. Toplantı yaptınız çağırmadınız. Peki ne olacak? Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı iken gelmişti. Hocam bu Ramazan'da bu işi bize bırak. Niye dedim? Biz kurumuz dedi. Ne dedim? Ne demek kurum? Katolik kilisesi misiniz siz dedim. İslam'da kurum mu var dedim. Ya siz ne biçim insansınız dedim. Toplantı yapıyor, beni çağırmıyorsunuz. Ben çağırıyorum, gelmiyorsunuz. Bu ne oluyor? Bir de Allah'tan korkmadan rapora yazmışlar. Yani halk ilim meclisine de tartışıyor. Ya ne demek? Ya bu dinse her Müslümanın ihtiyacı var bunda. Sen üstünü kapatıyorsun diye ben seni mi dinleyeceğim? İşte bunu hiç bahsedilecek gibi bir şey değil ama Berat Kandili, bilmem ne Kandili, ama ne yapalım? Vatandaş onlarla şey yapılıyor, mecbur kalıyorsunuz onlarla mücadele etmeye. 4 asır sonra çıkmış olan bir şey bu. Diyor ki Allahü Teala وَذَلِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ. Dünya hayatı onları aldatıyor. Dinlerini oyun ve eğlence haline getiriyorlar. Onlara hatırlat. İşte herkesin böyle çok perişan olacağı bir günü onlara hatırlat. Bir mâkesebet yaptığı, yani yaptığından dolayı böyle mahrum bırakılacağı günü onlardan hatırlat. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيُّنْ وَلَا شَفِعٍ. Allah ile kendi aralarına gelecek ne bir dostları ne şefaatçileri var. Peki biliyorsunuz bugün Türkiye'de sanki dindarlık gösterisi yapıyorlarmış gibi kandil gecelerinde ne yapıyorlar? Mevlüt okuyorlar değil mi? Ne deniyor? Gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Kemter kul ne demek biliyor musunuz? En kötü kul. Kimin en kötü kulu? Muhammed'in. Sen kimin kulusun? Gel şefaat eyle ne demek? Gel beni kurtar. Kimden kurtaracak? Allah'tan kurtaracak. Bu ne ya? Böyle bir din olur mu? Şeyde sanki Allahü Teala haşa arka mahallesinin delikanlısı, Resulullah da bu mahallenin güzel ve alımlı kızı, ben sana aşık olunca ey Habib, ne buluyor bu ya? Bu ne? Oyun eğlencenin de ötesi değil mi bu? Sanki bir şeymiş gibi mevlüt okutuyorlar. Okunan ayetlerden bir tanesinin mealini vermiyorlar vatandaşa. Hadi buyurun Diyanet aleyhinize konuşuyorum. Hadi bakalım çıkın gel cevap verin hadi. Ne oluyor? Bu Allah'ın dini. Bizde kurumsallık yok. Bizde herkes sorumludur. Bakın Osmanlı'da Osmanlı'nın tenkit edeceğimiz, yani tenkit etsek tenkit bitiremeyiz. Ama orada tenkidi ulemaya yapmak lazım. Yöneticiler bilmiyordu. Zannediyorlardı ki Allah'ın dinine uyuyoruz. Ama her vatandaşın devlet başkanını mahkemeye verme hakkı vardı. Yani padişahı. Vatandaşlar padişaha çok rahatlıkla ulaşabilirlerdi. Osmanlı neresinde olursa olsun. Her türlü yetkiliyi saraya şikayet etme hakları vardı. Onun için ne bir müfettiş vardı, efendim ne yüksek mahkeme vardı, ne şu ne bu. Koskoca İstanbul'da 19 tane mahkeme vardı. Yani 19 tane kadı vardı. Bütün kazalar dahil yani. İstanbul'un merkezinde işte bulunan mahkemeden her birinin birer tane hakimi vardı. Neyse şimdi bak Allah ile kendi aralarına girecek ne bir dostları ne de şefaatçiler var. Bunu kabul eden var mı bugün? Bugün Diyanet'in yayınladığı İslam Ansiklopedisi tam bunun zıddına. Şefaat-i uzma diye bir şey uydurmuşlar. Resulullah şefaat ediyormuş. Vay be! O da öyle bir şey ki tam bir komedi gerçekten. Allah-u Teala ben hesapları çok çabuk görürüm dediği halde ne diyor? Siz onun öyle dediğine bakmayın demiş. Öyle değil mi? Allah seri öyle hesap olduğunu söylüyor. Siz bakmayın onun öyle dediğine. şey hesabı başlatsın diye gidiyorlar Adem'e. Adem gönderiyor. O ona, o ona, o ona en son geliyorlar şeye. İsa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselam'a gönderiyor. Bütün insanlık onun kapısına geliyor. Şimdi şefaat geçişinde ya, o da ümmeti ümmeti diyor. Şimdi öbür adam da sizin öbürlerinin yerinde olsanız ne diye, ya biz o kadar boşuna mı uğraştık? Ne oluyor ümmeti ya? Yani çünkü yalan söylemek kadar zor bir şey yoktur. Ama bunu Allah'a, Allah'ın dinine mal etmek dünyanın en kötü. Ve bunda ittifak var. Şefaat-i uzma diyorlar buna. Bu dinin bir parçası haline gelmiş. Allah istediği kadar öyle söylesin. Evet. Şimdi bu Berat Kandili'nin esası nasıl tarif ediyorlar Abdullah? Nasıl anlatıyorlar? Şöyle kısaca bir anlat bakalım.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii Türkiye'de kabul edilen kutsal geceler var. İşte Regaib, Mevlid, işte Miraç, Berat ve Kadir gecesi. Bunların hepsi aynı kategorideymiş gibi okul kitaplarında olsun, dini kitaplarda olsun öyle zikrediliyor. Evet. Bunlar işte kandil geceleri deniliyor. İşte bunun içinde hepsi aynı derecedeymiş gibi biz de küçükken öyle öğrendik okullarda. İşte bu birazcık daha yoğunlaştığın zaman hani acaba bu geceler gerçekten dini anlamda bunların altyapısı var mı diye baktığımız zaman hiçbirisine bir şey bulamıyoruz. En azından sahih kaynaklarda. Ama yani kütüb-i sitte dediğimiz altı muteber hadis kitabının olduğu o kaynakta sadece Berat gecesi ile alakalı İbn-i Mace'de falan geçen bölümler var. Bu anlamda Berat gecesi Diyanet'in olsun, diğer bazı cemaatlerin olsun biraz daha önem verdiği bir gece gibi ne diyelim öyle algılanıyor. Bu zaten hadislerle ilgili konuyu Harun hocamız ele alacaklar. Ben özellikle birkaç şeye baktım. Bir, Türkiye'de insanlar devletini sever ve eleştirseler de devletçidir hepsi. Yani Türk milletinin eskiden beri taşıdığı özellikler. Bu anlamda da ben çok iyi biliyorum ki Süleymaniye Vakfı'nı yakından takip eden birçok kişi uygulama noktasına geldiği zaman, yani en azından duyuyoruz bazılarından, diyor ki uygulama noktasına geldiğimiz zaman Diyanet'e yine de uyuyorlar. Yani çünkü Diyanet devletin bir kurumu. Biz her ne kadar devlet sonuçta insanların teşekkül ettiği, insanların işte hata yapan veya doğru yapan insanlardan oluşan bir yapıdır desek de insanların böyle bir bakışı var. Ben de burada önce Diyanet'in konuya bakışıyla alakalı bir tarihten ve bugüne bir...
Şimdi istersen kısaca bir özet desen. Yani Berat gecesi dendiği zaman insanların aklına ne geliyor? Kısaca bir şekilde.
İnsanların, normal halkın bakışını, değil mi? Şimdi halkın arasında Berat gecesi bir kere bir işte o Diyanet'in ve diğer cemaatlerin sunduğu şeyle birlikte Kadir gecesiyle eşdeğer bir geceymiş gibi. Zaten Duhan suresi burada zikredilecek, okunacak. Duhan suresinde aslında Kadir gecesinden bahsediliyor ama onu tefsirlerin bir çoğunda yine Kadir gecesidir deniyor ama birkaç yerde bu Berat gecesi olabilir diye ama zayıf bir ihtimal diye söyleniyor. O bir bakıma Kur'an'da zikredilmiş bir gece gibi algılatılıyor özellikle Diyanet'in şeyinde. Halkın da bununla alakalı çeşitli işte özellikle tasavvuf ve o cemaatlerin önderliğinde uyguladığı hurafeler, yanlış şeyler var. Örneğin bir Zekeriya sofrası diye söylenilen bir şey var. Her ne kadar bugün azalmış olsa da. Bir de bir yine işte Abdülkadir Geylani'nin işte Vunyetun Littalibil Hak diye bir kitabı var. O kitabında da bayağı zikredilen hurafenin artık hani onları söylesem birazcık bazılarını söyleyeceğim ama şu burada çok çok ileri derecede bazı hurafeler bazı kişiler arasında hala uygulanmakta. Örneğin o Zekeriya sofrası denilen sofra şu. İşte 41 çeşit hiç daha önce pişirilmemiş, aynen şey gibi, aşure gibi. 41 çeşit hiç daha önce pişirilmemiş ve şey yapılmamış gıdadan oluşturulan bir sofra oluşturuluyor ve insanlara bu sunuluyor. Bu işte bazı yerlerde özellikle Bektaşi geleneğine daha yakın yerlerde burada mumlar falan da yakılıyor. Ve orada verilen dilekler kesin kabul olacak diye algılanıyor bu şeyde. Özellikle Berat gecesinin günü bu uygulanıyor. Bu özellikle ben Diyanet'in kaynaklarına baktığımda 70'li yıllarda daha yaygınmış. Ve Diyanet bunu 70'li yıllarda bunu yapmayın diye Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ın bir şeyi var. Diğer hurafeleri tamam bu vardır diyor. Ama bunu yapmayın diyor. Bir yine Abdülkadir Geylani'nin Gunye kitabında geçen bir değişik bir yemek var. Deniliyor ki Berat gecesinin gündüzü işte oruçta tutun. O akşam iftara taneli yemeklerden örneğin nohut yemek yapın. Bu taneli yemekleri yapın. İşte insanlara dağıtın bunu. Ve her tanesince işte etli yemek olsun bu özellikle. Bir hadismiş gibi bu özellikle 20-30 kişiden nakille anlatıldığı çok önemli kaynaklardan geldiği orada zikrediliyor. Halbuki bunun önemli hadis kitaplarında hiçbir şekilde şey yok, zikri yok bunun evvelden. İşte her bir tanesi için 10 bin tane sevap, her bir tanesi için 10 bin tane günahtan günah silinir, 10 bin tane de derece yükselir gibi. İşte halk bu özellikle Berat gecesini işlendiği, yapıldığı zaman günahlardan hakiki anlamda arınılacak bir gece. Burada oruç tutulduğu zaman İşte yine Gunye'de yer alan ya da İbni Hacer el-Eskalani'nin Et-Terhib ve Terhib kitabında yer alan şeylere göre işte bir oruç tutulduğu zaman bu bir önceki yılın tamamı oruçluymuş gibi olurmuşsunuz.
Peki şey de nasıl tanımlanıyor bu Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nde Berat Gecesi nasıl
İşte
tanımlanıyor?
Diyanet işte özellikle ben
kısaca nasıl tanımlanıyor? Fazla şey yap, ayrıntıya gerek yok çünkü saçmalıkları anlatmanın bir faydası
Evet,
yok
şimdi
yani.
Diyanet tabii ki İslam Ansiklopedisi var Diyanet'in. Diyanet İşleri Başkanlarının işte gerek işte Ali Erbaş olsun gerek Mehmet Görmez'in olsun her yine yaklaştıkça Ali Erbaş'ın da yeniden bir mesajı olacaktır. Her kandilden önce mesajlar yayınlıyorlar. Diyanet her ne kadar bunları parlatsa da Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde bunun gerçek durumları yazıyor. Şöyle ki İşte beraet bunun aslı iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünde bulunmaması anlamına geliyor. Şey bu Diyanet İslam Ansiklopedisi maddesi bu. Halit Ünal yazmış bunu. Şaban'ın 15. gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlanması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denilmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde Şaban'ın ortasındaki gece, mübarek gece, mübarek gece işte Duhan suresindeki ifadeden alınıyor. Rahmet gecesi ve sak yani belge gecesi manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Belge gecesi de işte Harun hocamız daha iyi söyleyecek. Bir bazı Diyanet'le ilgili bir kaynakta Diyanet dergisinde gördüğüm kadarıyla Cahiliye döneminde Şaban'ın 15'inde işte Arap devletinin yani Mekke devletinin toplamış olduğu bir vergi varmış. O vergi o gün son günü olup o gün öyle bir belge verilirmiş. Buna beraet ve sak denirmiş. Berat gecesi kutsal sayılmış. Bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır diyor. Hazreti Peygamber'in Allah Teala rahmetiyle Şaban'ın 15. gecesi dünya semasında tecelli eder ve kelp kabilesi koyunlarının kılları sayısınca daha fazla kişiyi bağışlar buyurduğu rivayet edilmiş.
Nerede var kaynak?
Tirmizi Savm 39,
Evet.
İbn-i Mace İkame 191.
İstersen şey yapalım, onu şey yap, Harun Hoca'dan bir dinleyelim bakalım ne diyor. Şu şeyi de yaklaştırabilir misin? Açık mı?
Açık açık.
Tamam.
Şimdi burada Bismillahirrahmanirrahim. Bu konuda fazla bir çok rivayet zikretmeyeceğiz. Zaten Tirmizi'de aynı hadisin Müslim'de olduğu da rivayet edilmekle beraber fakat baktığımızda Müslim'deki rivayet tamamen bir kişi kabir ziyaretine gittiği zaman işte o kabire karşı Esselamu Aleyküm ya ehlel kubur işte veyahut burada yatanlar biz de yakında siz bizden önce gittiniz ama biz de yakında size katılacağız ifadesi dışında Şaban ile ilgili Şaban'ın yarısı ile ilgili hiçbir rivayet bir ifade yoktur. Fakat Tirmizi'deki geçen ifade aynen şöyledir
yani,
ki
yani Müslim'i kullanıyorlar o arada. Halbuki şöyle bir şey yok.
Evet, aynen o şekilde.
Yani kabre gidiyor Resul Esselamu Aleyküm ya ehlel kubur diyor. Yani efendim oradakilere selam veriyor. Biz de geleceğiz. Bu ne demek? Orada sen gideceksin oraya. Aslında o ölenlere değil sana faydası var. Tabii onlara da iyilik duası yapmış oluyorsun. Ben de öleceğim.
Yani. Evet. Dolayısıyla burada Tirmizi'deki şey de burada. Burada ayrıca El-İlal adlı kitabında İbnül Cevzi de almış. Tirmizi'de oruç bölümünde 39. başlık altında Şaban'ın 15. yani yarısında yapılacak şeyler nelerdir konusuyla ilgili Hazreti Ayşe annemizden gelen bir rivayet var. Diyor ki fakat Resulullah ve sellem leyleten bir gece Resulullah'ı kaybettim. Yani yanımdayken bir de baktım uyandım Resulullah yatağımda yok. Bunun üzerine aramaya çıktım. Baktım ki Bakî mezarlığında. Resulullah dedi ki bana اَكُنْتِ تَخَافِينَ اَنْ تَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ Sen Allah'ın ve Resulünün sana ihanet edeceğini mi zannettin? Hani belki de insan insana ihanet eder. Eşler birbirine ihanet edebilir. Ama Allah'ın kullarına ihaneti söz konusu değildir.
Resul sıfatıyla da böyle bir şey olamaz.
Olamaz. Dolayısıyla bu hadisin bile bu manada aslında zayıf denmekle beraber zayıfın ötesinde mevzu olması ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Yani uydurma olması kuvvetle muhtemeldir. Ama bu hadisi Müslim'de geçen az önce de söylediğim gibi 974-975 nolu hadiste hadisle bağdaştırıyorlar ki az önce söylediğim o tamamen kabirlerle ilgili, kabir ziyaretiyle ilgili. Bununla hiçbir alakası yoktur. Ve dedi ki Resulullah ve sellem kultu ya Resulallah inni zanentu enneke eteyte bazen isaike. Zannettim ki kıskandım sen beni bıraktın başka hanımların yanına gittin. Öyle sanmıştım. Fakal innallaha azze ve cel yenzilu leyleten nısfi min şaban ila semai dünya.
Allah bak. Şaban ayının yarısında dünya semasına iner. Allah nerede ki? Allah nerede? Haşa. Yani böyle bir ifade. Allah'ın Cenab-ı Hakk'a en büyük iftira olmaz mı? Allah dünya semasına inecekmiş. Nerede ki dünya semasına iniyor? Evet.
Ve burada feyagfiru li eksere min adedi şa'ri ganemi kelbin. Kelp kabilesi meşhur bir kabiledir Araplarda. Sürülerce koyunları var. Dolayısıyla onun sürülerce olan koyunlarının kıllarının sayısı yani yünün o yapağı Anadolu yapağı dediği sayamazsın o bakımdan dolayı
Allah
bu kişiyi çokluktan kinaye bağışlayacağını burada
o kadar kişi o gece bağışlayacak
zikretmiş oluyor.
E o zaman kaç tane Müslüman vardı ki
İslam'a? Yani hepsi doğrudan doğruya. İsterseniz bu konuyla ilgili, Berat Kandili ile ilgili bu seneki Diyanet'in Mevlid Kandili ile ilgili bir şeyini okuyayım.
Tamam. Hocam, Tirmizi o hadisin altına bir şey not düşmüş. Bende var mı size?
Tirmizi'de o hadisin kendisi, altında
hadisi almış ama siz isterseniz şey yapınız. Söyleyeyim mi ben?
Buyurun.
Söyle. Diyor ki bu Hazreti Ayşe'den nakledilen bu hadisi sadece senette bulunan Haccaç'tan gelen bir yol ile biliyoruz. Haccaç İmam Buhari yani Tirmizi'nin hocası diyor ki yani Tirmizi hocasından bahsederek bu hadise zayıf dediğini işitmiştim. O şöyle demişti. Yani İmam Buhari demiş ki senette bulunan Yahya bin Ebi Kesir Urve'den, Haccaç da Ertat'tan, Yahya bin Ebi Kesir de Ertat'tan da Yahya bin Ebi Kesir hiçbir zaman hadis işitmemiştir. Yani bunlar birbirlerini görmüş adamlar değil. Normalde hadisler şöyle aktarılır. Birisi birisine söyler, haddesena denir. Yani bana o anlattı diye. Akbarana veya haddesena şeklinde. O bana söyledi ki falan diye. Burada o bana söyledi ki diye aktarılan zincirdeki kişilerin birbirlerini hiç görmedikleri zaten Tirmizi kendisi bildiği halde bunu kitabına almış. Yani bu aslında çok çok ilginç bir durum.
Sadece bunun zayıf olduğunu ayrıca buraya aldım bu şeyde. Bu hadisi daha Abdullah'ın az önce söylediği gibi daha detaylı
zayıftan öte yapılar. İftira. Cenab-ı Hakk iftira ile şey yap. Yani
şeysi var.
Burada ama kaç tane Müslüman var ki Medine'de şey var. Kelp kabilesinin koyunlarının efendim şeyi sayısınca kılları sayısınca.
Onlar birbirlerini görmedikleri de malum onlar birbirlerine de iftira atıyorlar. Görseler bile
yani Resulullah'ın hayatında onun hayran kaldığı bazı insanların münafık olduğunu Allah münafıkın suresinde bize bildiriyor.
Şöyle bir durum da var. Yani. Bu hadis hocam çok iyi bilir. Hadis rivayetinde hadisin metni uyduruluyor. zincir de uyduruluyor. Hani zincirde çok önemli şahıslar da oluyor. Mesela o Abdülkadir Geylani'nin Gunye kitabında Berat'la ilgili hadisler genelde Hazreti Ali'den geliyor. Hazreti Ali ilk defa anlatıyor. Ondan da işte Hasan-ı Basri'yi koyuyorlar şeye. Şimdi bu Abdülkadir Geylani ta kaç senesinde yaşamış adam. Demezler mi sen bu hadisi nereden işittin? İşte herhalde rüyada geldi söyledi galiba. Öyle hadise de öyle bir zincir koyuyorlar ki tamamen herkesin saygı duyacağı insanları oraya yerleştiriyorlar. Yani uyduran hani minayı çalan kılıfını da hazırlıyor orada. Uyduruyor.
İşin esası şu olacak. Hiç kimse dinsiz olamıyor. Yani siz şöyle kendinize bakın ve çevrenize bakın. Kendini dinsiz sayan bir tek adam bulamazsınız. Ben dinsizim diyenler karşıdakinin dinini beğenmedikleri için derler. Yoksa kendi dini, kendisinin bir dini olduğunu bilir. Peki doğru din de hiç kimsenin, yani çok az kişinin hesabına geliyor. Dolayısıyla hele böyle cübbeli, sarıklı, görüntüsü güzel insanların, onların hoşuna giden sözleri olursa tamam, ne şimdi bir gecede şey yapacaksın, oh günahlar gitti. Şimdi bak bir kere bir hanım bana telefon açmıştı İstanbul Müftülüğü'nde, bana soruyor, hocam Kadir günü ne zaman? Kardeşim Kadir günü olmaz, Kadir gecesi olur. Yok yok sen gününü söyle. Ya Kadir günü yok, Kadir gecesi var. Ya hangi gün? Ondan sonra peki hangi gün oruç tutacağız? Tövbe estağfurullah. Demek ki şimdi nasıl hocalar söylüyor ya, o gün şey yaparsan 80 yıl ibadet yapmış olacaksın diye. Ne güzel. Bu aptallar bir ay oruç tutuyor, ben bir gün tutacağım 80 yıl tamam. İşine geliyor yani. Hangi gün oruç tutacağız? Lafa bak. Şeyde bir de rahmetli Timur Taş Uçar anlatmıştı. Siz belki görmüşsünüzdür. Diyor ki Bağdat'ta adamın birisi Bağdat'a pirinç getirmiş. Kimse almıyor. Ne yapayım demiş. Demişler sen git şu falanca hocaya bir hadis uydursun. Ertesi uydursun bir tane pirinç kalmaz. Ondan sonra gitmiş şeye o dediği hocaya, o da şey yapmış. Men ekele ruzze erba'ine sabahan zahare fihi yenabi'ur rahme. Kim 40 sabah pirinç yerse onun da rahmet şeyleri, menba şey kaynakları akmaya başlar. Bir tane pirinci kalmamış adamın. Dolayısıyla yani ya tabii ki dini kullanmak olur. Hesap ahirette Allah'a verilecek. Evet hocam.
İbn-i Mace aynı hadisi alıyor. Biraz daha farklı, biraz önceki. İzâ kânet leyletun nisfü min Şaban. Şaban'ın yarısı gecesi, yani 15'inde. O gece fakûmû leyleha, namaz kılarak geçirin. Ve sûmû nehâraha, gündüzünü oruçla yapın. Çünkü burada demin söylediğimiz Tirmizi'den tamamen farklı. Fe innallâhe yenzilû fîhâ li gurûbi şemsi. Güneş batıncaya kadar Cenab-ı Hak iner diyor. Halbuki şeyde daha farklıydı. Dünya semasına inerdi. Burada gurubi şemse kadar ediyor.
Akşama kadar. Yani.
Evet. İlâ semâid dünya. Buradan ta şeye kadar devam eder bu.
Akşama kadar evet. Devam ediyor.
Ve der ki var mı benden af talep eden affedeyim. Var mı benden rızık isteyen rızık vereyim. Var mı bir problemi olan affedeyim. Ve afiyet vereyim. Ela böyle var mı var mı diye uzuyor. Ve bunun zayıf olduğunu söylüyor. Fakat İbn-i Mace'nin şöyle bir problemi var. İbn-i Mace kendisi Kazvinlidir. Kazvinle ilgili İbn-i Mace'ye, kendi sünenine yani, Kazvinle ilgili o nasıl ki İstanbul'u fetheden komutan şöyle şöyledir deniyorsa, Kazvinle de ilgili böyle bir hadis var. Hadis uydurmadır, mevzu bir hadistir. Ama kendisi Kazvinli olduğu için o hadisin mevzu olduğunu söylemiyor. Musili diyor ki yahu hiç mi diyor bu adam Allah'tan korkmadı. Bu adam muhaddistir diye herkes ona güvenir ve bu konuda bir şey demediğine göre bu hadis sahihtir zanneder. Halbuki hadisin aslı şudur, şudur, şudur diye izah ediyor. Orada bir şey dememesine rağmen bu hadise zayıf diyoruz. Yani böyle ikilemli bir durumları var. Yani birbirlerine naklediyorlar.
Hocam bu hadiste de raviler arasında İbni Ebi Sebra var. Ahmet bin Hanbel ile Yahya bin Ma'in bu adamın için bu adam hadis uydurmakta çok ileri bir kişidir, meşhurdur diyor. Yani İbn-i Mace'nin de o arada aldığı, aktaranlardan dediği ve güvendiği kişi, yani Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Mayn nezdinde uydurmacı bir adam zaten.
Şimdi aşağı yukarı burada şeyler anlatıp bunu okumaya gerek yok yani artık. Yani mesela yani Diyanet'in şey yaptığı, bunlar
aynı şey mi söyleniyor?
Orada? Aynı şeyler hocam.
Yani burada tenkit var mı?
Yok yok, tenkit yok. Tasvip var hocam.
Tamam, o şey istersen bir oku sen bakın. Bu çünkü bu Diyanet takvimi bu.
Bu seneki yeni.
Bu seneki evet 2019.
Yani 19'una ben kopardım.
Tamam. Daha şey gel. Bir oku bakayım bunu.
Evet, taze. Evet, Diyanet diyor ki burada takvimin arkasında. Berat, insanın bir yükümlülükten kurtulması anlamına gelir. Şaban'ın 15. gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat denilmiştir. Yani maddedeki aynı tanım var burada. Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış. Bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır. Hazreti Peygamber'in Allah Teala rahmetiyle Şaban'ın 15. gecesi dünya semasına tecelli eder ve kelp kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar buyurduğu rivayet edilmiştir. İbn-i Mace'deki miydi hadisti galiba? Yoksa Tirmizi'deki miydi bu hocam? Rivayetteki kelp Rivayetteki kelp kabilesi koyunlarının çokluğu ile bilinmektedir. Hazreti Peygamber bu gecede Yüce Allah'ın affının genişliğini ifade etmek için kinayeli bir ifade tarzıyla bu kabilenin koyunlarını örnek vermiştir. Diğer bir rivayette ise Şaban'ın ortasında gece ibadet ediniz, ortasındaki gece ibadet ediniz, gündüzü oruç tutunuz buyurmuştur. Dolayısıyla bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçirmek önemlidir. Bu geceyi idrak eden Müslüman, Ramazan ayına 15 gün kaldığını hatırlamalı ve bu mübarek ayı en güzel şekilde geçirebilmek için manevi hazırlıklarını tamamlama gayretinde olmalıdır.
Zaten hangi günü gösteriyor o?
Bu 19 Nisan. Daha gel haftaya.
Cuma günü.
Haftaya Cuma günü.
Evet.
Tabii haftaya Cuma günü bizim dersimiz cumartesi olduğu için bir hafta erken almak zorunda kaldık.
Hutbede bu muayyette olacaktır.
Öyle zaten. Hayır, gerek yok. Şimdi siz sıradan bir vatandaş olarak bunu alıp okuyorsunuz. Diyanet takvimi diyorsunuz. Herkesin evine satıyorsunuz. Ondan sonra buyur. Gerçi az önce söylediğimiz gibi bu Diyanet takviminin keşke hani takvim tarafı doğru olsa. Yani.
Bu gece uyunmamalı. He. Deniliyor bu gece için. Yani birçok
niye uyumayacakmışız? Allah-u işte, Teala geceyi uyumak için yaratmış.
Bu geceye has özellikle Gazali'nin İhya-ül-Muddin'de geçen bu geceye has bir namaz gibi 100 rekatlık bir namaz zikrediliyor. İşte her namazda, her rekatında da bir Fatiha, 11 İhlas okunacak diye. E şimdi onu kılmaya çalıştığın zaman zaten belki sabaha kadar bitiremeyebilirsin. Kolaysa uyuyor. Yani.
Tabii o namazı kılmakla ilgili olarak bu şeyi söyledikten sonra sonunda birkaç tane rivayet var. Sonunda diyor ki kim bu namazı kılarsa aynı şekilde ben sana misalledi ra'ayte kana lehu ke 20 haccetin mebrure. 20 tane kabul edilmiş hac sevabı vardır ona. Ve ke siyami 20 sene makbule. 20 yıl makbul olan, kabul edilen oruç tutmuşcasına sevap alır.
Daha niye yapmasın ki?
Fe'in asbaha zalikel yevm saimen. Eğer o günün sabahında, yani 19 diyor ya, 19'un cumasında oruçlu geçirirseniz kâne lehu kesiyâmi sittîne sene maziye. Geçmiş yıllara ait 60 yıllık ibadete, oruca bedeldir. Ve seneten mukbile 60 yılda gelecek yıla mukabildir. O zaman oruç tutmaya gerek yok, ibadet etmeye gerek yok.
Adam 120 sene zaten yaşaması da mümkün değil.
Ve müsennif diyor ki İbn-i Cevzi haza mevdu'un aydan ve isnaduhu muzlimun ve inkâne vâzi'uhu yektubu minel esmâi mâ yakavle bir takım şeyler şey yaptıktan sonra diyor ki karanlık bir zihniyet diyelim bunu şey yapanlar, rivayet edenler zaten çoğu da bu konuda bilinmeyen ravilerdir diye çok açık ve net bir şekilde bunu ifade ediyor. Onun için az önce Abdullah'ın ifade ettiği ya da İhya ile ilgili Şevkani şöyle diyor. Hadis okumuyorum Abdullah okuduğu için. وَقَدْ اِغْتَرَّ بِهَذَا الْحَدِيسِ جَمَعَةٌ مِنَ الْفُقَهَا Fakihlerden bir takım kişiler bu hadislere aldanarak milleti de aldattılar demeye getiriyor. كَسَاحِبِ الْيِحْيَا İhya yazan Gazali gibileri. Şimdi biz böyle Gazali'ye kalkıp dile getirdiğimiz zaman adam diyor ki sen kim, Gazali kim? Doğru.
Şimdi yani kusura bakma da hocam azıcık haddini bilmen lazım. Gazali dediğin adam ne, kendini nasıl anlatıyor? Adam da Bluetooth diyorlar değil mi o şey için? O şey levh-i mahfuzu orada bütün bilgileri direkt alıyormuş kendisi. Kitabında yani. Şimdi ben alıyorum demiyor da hani veli kul, Allah'ın veli kulları. Tabii ki veli kulların başına kendi gelecek. Ama Allah'ın nebileri ne yapıyormuş? Melek ne getirirse onu arıyor. Zavallı ne yapsın? Onun için yani o biraz haddimizi bilmemiz lazım. Adam nasıl bir adammış yani. Yani Gazali'nin ihyası gerçekten inanır gibi de kafası çok iyi çalışan bir adam ama acayip bir şekilde saptırıyor yani.
Bütün kitaplarda aynı problem var.
Maalesef, maalesef.
Devam ediyor sevgili. كَسَاحِبِ الْحِيَا وَغَيْرِهِ وَكَذَٰلِكَ مِنَ الْمُفَسِّر۪ينَ Birçok tefsir alimlerinde de aynı problem vardır. Şimdi Duhan suresini ilk ayet اِنَّ اَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ 3. ayetinde şey yaptığımız zaman bu mübarek gecenin Berat kandili olduğunu ve dolayısıyla Kur'an'ın bir bütün halinde Levh-i Mahfuz'da bu gece indiğini.
Yok şimdi dünya semasına inmiş değil mi o gece?
Şimdi ondan sonra dünya semasına artık iniyor. Oradan da peyderpey Resulullah'a gelmiş oluyor.
Bu Elmalı da böyle. Yani Elmalı Hamdi Yazır da diyor ki Duhan suresinin tefsirinde diyor ki Berat gecesine işaret ediliyor diyor burada. Bu takdirde Kur'an'ın tamamını Berat gecesi Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indiği Kadir gecesinde de ayetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum yapıyor Elmalı.
O da öyle mi inanıyor?
Öyle. Elmalı Allah Allah. 5. cildinin işte 4293-4295 arası.
Şimdi bakın isterseniz ben bu konuya biraz temas edeyim ki esas hani şimdi burada uydurma hadisler tamam. Yok Gazali şöyle dedi tamam o kolay. Onları hemen açarsın insanları, aklı başında insanları hemen görür. Fakat buyurun tabii hocam buyurun.
Şevkani de diyor ki burada El-Hak ma zehebe ileyhil cumhur cumhurun verdiği karar enne hazihi leyletil mübareke hiye leyletul kadr mübarek geceden kazı kadir gecesidir. La leyletun ismi şaban şaban gecesi değildir. Lianne Allah subhanehu ecmeleha huna ve beyyeneha fi suretil bekara şehru ramazanellezi unzile fihil kur'an İnna enzelnahu fi leyletil kadr bu ikisini gösteriyor ve bu şekilde durumu bildiriyor.
Şey yapmaya çalışacağım. Şimdi hani şey söylersiniz dersiniz ki işte bu hadislerde şöyle şöyle şeyler var doğru. Bir sürü uydurma rivayetler var. Elbette sahih rivayetler de var. Onların sahihliğini ancak Kur'an-ı Kerim'le tespit etme şansımız var. Az önce Abdullah'ın söylediği gibi şu adam şundan, şu şundan, şu şundan. Bunu nasıl belirleyeceksin? Mesela tabi hadis konusunda uzmandır Harun Hoca. Şeyin Buhari'nin sülasiyatı var mı? Sülisiyat. Yani üçlü rivayetler.
Ama bunların her birisi maalesef birçok yerlerin senkitleri var hocam.
Yani üç tane ravisi olan
var.
Var. Bak şimdi İmam Buhari 205'te doğmuştu değil mi?
Evet.
Hadi 205'te doğmuş 20 yaşında diyelim kaç yaşında hadis rivayet etmeye başladığı belli mi şeylerde kaynaklarda?
Kaç hadis rivayet etti?
Kaç yaşında başlamış hadis rivayete?
Yani aşağı yukarı hafızlığını 7-8 yaşında bitirdiğine göre bundan itibaren hadis öğrenmeye başladığını kitaplar kaydeder.
O 7-8 yaşlarında Kur'an hafızı oldu.
Kur'an hafızı oldu. Ondan sonra da artık hadis yoluna koyulmuş.
Öğrendi de rivayet meselesi.
7-8 mi 17-18 mi?
7-8 yaşlarında ezberledi.
Hafızlık yapmış.
Kur'an hafızı. Ama hadis derleme noktasında aşağı yukarı 20-25 yaş arasında itibaren başlıyor.
Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı Hicri 10. sene değil mi? Tamam. Peki bunun doğumu 205. Resulullah'tan 195 sene sonra doğmuş. Hadi şimdi 10 yaş diyelim. 205 sene sonra hafızlığı bitirdi, hadisçiliğe başladı. Hadis rivayeti de ondan 10 sene olsun, 210 sene. Şimdi 3 kişiden rivayet ettiği hadisler var. Kendisi birisinden rivayet etti. O rivayet ettiği kişi, yani 3 kişi 210'u 3'e bölün kaç sene eder? Her bir kişiye 70 sene düşer değil mi? Peki bu kişi 0 yaşında hadis başkasından alamaz. O kişi de en az 15 yaşında olmalı ki birisinden hadis almış olsun. 85. Yani şimdi Resulullah'tan 15 yaşındayken hadis duyan birisi 85 yaşında bir adamı çağıracak. Ben şimdi ölüyorum, deme lazım, gel. O da 15 yaşında olacak. Ona söyleyecek hadisi. O da 85 yaşına geldiği zaman birisini çağıracak, gel. O da ölmek üzereyken gelecek, Buhari'yi anlatacak. Resulullah böyle dedi. Böyle bir şey olur mu? Ve işte Buhari bu. Şimdi farz edelim ki hiç buna gerek yok. Efendim işte mütevatir derecesinde dediği yalan üzere ittifak etmeleri mümkün olmayan kişiler. Nasıl yalan üzerinde ittifak etmeleri mümkün olmayan kişiler? İnsanlar yalan üzerinde daha çok ittifak ediyor. Bak şurada anlatıyoruz ayetleri. Biz azınlık mı oluyoruz, çoğunluk mu? Söyleyeyim mi? Yalan mı insanların hoşuna gidiyor yoksa doğrular mı? Hadi onların dediklerini kabul edelim. Ya kardeşim, onlarca kişi rivayet ediyor da, şurada ağızdan ağıza birbirimize laf söylesek en son kişi de lafın şekli tamamen değişir.
Hepsi de iyi niyetli insanlar.
Hepsi iyi niyetli olması şartıyla. Ya bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani bir hadisin doğruluğunun asla senediyle tespiti mümkün değildir.
Şimdi bir şey de tabii münafıkun 4. ayet Resulullah'la ilgili. İşte o Resulullah münafıkları gördüğü zaman Allah'ın nebisi olmasına rağmen anlayamıyordu. Hatta bazılarının şekli şemali hoşuna gidiyordu işte.
Hayran kalıyor.
Ve idâ râetuhum tu'cib keçsâmuhum. Sen onları gördüğünde kılık kıyafetleri hoşuna gider. Tipleri hoşuna gider. Ve en yegûlü tesmâli gâli. Bu önemli bak. O onlar konuştuğu zaman sen onların lafını da dinlersin yani. Böyle dinletirler sana. Böyle güvenilir konuşurlar.
Ya ne güzel konuşuyor. Yani.
Güvenilir adam gibi konuşurlar. Bu dinleyen de Resulullah yani. Allah ne diyor ama devamında ki ennevim huşubun senle de. Oysa onlar duvara yaslı kalas gibidirler. Yani içi boş.
Allah kahretsin.
Yahsebune külle sayhatin aleyhim. Hümül adevü fahterhum gâtelehumullah. Yani Resulullah bile anlayamıyor bunları. Şöyle yani biz hadisi şerifleri Kur'an-ı Kerim ile birlikte ele almadıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'in o şeyine vurmadıktan sonra sadece senetle ne kadar kuvvetli olduğunu tespit etmeniz mümkün değil.
Ya iyiye bakın, Resulullah'ın zamanında Yahudiler organize bir hareketle Müslümanları saptırmaya çalışıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu var. Ama enteresan, bütün tefsirler bunun üstünü örtmeyi başarmışlar. Onun için bugün hiçbir kaynakta Yahudi münafık kelimesini duyamazsınız. Kur'an-ı Kerim'de olmasaydı biz de duyamazdık.
Hocam şeye koymuyorlar mı? Bir Müslüman bir gecede bir Yahudi'de bir Müslüman da ölüyor. Birkaç gün sonra dolayısıyla bir kabri kazmak gerekiyor. Bakıyor ki Yahudi'nin kabrinde Müslüman, Müslüman'ın kabrinde Yahudi var. Bütün şey Ehl-i Duratul Vaazin diye bir kitap var. Tamam bu gibi şeyleri bir Yahudi varsa Yahudi Müslümanların önüne çıkarır. Onu din sahibi kılar. Müslüman da kafir yapar.
Doğru.
Maalesef.
Yani gerçekten çok şey işte bugün öyle bir noktaya gelinmiştir ki şimdi konumuzla ilgili olarak size şey yapayım. Bugün İslam alemi Kur'an kelimesinin manasını bilmez. Size çok garip gelir. Ama maalesef bilmezler. Şimdi bakın şeyi okuyacağım size. Mesela Elmalı Hamdi Yazır akıllı bir insandır gerçekten. Ama ne yapsın ki o gelenekten yetişmiş. Tek başına da ancak yapabileceğini yapmış. Yani biz de o geleneğe göre her zaman söylüyoruz. Dünya kadar yanlış fetvalar verdik. Şimdi her gün yanlışlarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Çünkü ona göre yetişmişiz. Ben kendimi şeye benzetiyorum. Böyle bir bataklığın içerisinde kafamı dışarıya çıkarmışım. Bir nefes almaya başlamışım. Oy ne güzel falan demişim. Bir müddet sonra da gözlerimi açmışım. Aa etraf varmış. Sonra yavaş yavaş çık. Ulan bakıyorsun üstün başın berbat. Halbuki belden aşağı yine bataklıktasın. Farkında değilsin. Üst tarafı temizlemeye çalışıyorsun. Bir de dışarı çıktıkça pislikler daha çok gözükmeye başlıyor. Bakıyorsun bitecek gibi değil. Sonra dışarıya çıkıyorsun. İyi Allah'a şükür bataklıktan kurtuldum ama bütün elbisem berbat. Ondan sonra yıkanmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bakın şuradan size okuyorum. Diyor ki Bakara suresinin 186. Evet, 185. ayeti. Mealden okuyacağım, Diyanet'in mealinden. O sayılı günler, yani orucu sayılı günlerde tutun. İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği Ramazan ayıdır. Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayı. Ne demek Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayı? Ne anlar bir insan? Kur'an'dan bir ayet mi anlar? Tamamı mı? Tamamını mı? Zaten şey yok yani. Bak sen şöyle geç bakayım bu İslam Ansiklopedisinde Kur'an diye bir madde var mı? Bu arada bir araştır bakalım. Kur'an başlığı altında bir madde var mı? Şimdi Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayı. Halbuki Kur'an kelimesi. Ha bir de şey yapalım bakın. Bir de burada bunu dinledik. Taha suresinin 114. ayet. Oradan sen Taha 114'ü al, aç. Evet, Diyanet'ten. Kur'an'ı hangisinden şey yaparsan farklı bir şey, bir mana bulamazsın ki. Yani olsun, Diyanet'ten oku. Taha 114'ü oku. Evet. Şimdi diyor ki Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayı. Peki Kur'an'ın indirildiği deniyor. Bir de buradan İkra suresine gelelim. Yani Kur'an-ı Kerim'in yani ilk inen ayetlerinin olduğu sure. İkra. Bismi Rabbikellezî halak. Bakın burada yaratan Rabbinin adıyla oku. Tamam. Şimdi bir dakika. Dur bakayım Kur'an'ı nasıl tarif etmiş burada.
Okuyayım mı?
Ha, oku.
Feteâlellâhul melikül hak. O değil mi?
Mealden oku sadece.
Tamam. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi artır de.
Peki bak.
Bir daha oku meali.
İşte gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi artır de.
Bak, vahiy tamamlanmadan Kur'an okumakta acele etme. Ne zaman tamamlandı Kur'an? Ölümüne birkaç ay kala değil mi? Veda için. Ondan sonra mı okumaya başlayacaktı? Bak burada Kur'an'ın tanımını yapmamışlar. İslam dininin kutsal kitabı. Tanım o, başka bir şey yok. İslam dininin kutsal kitabı. İslam dininin kutsal kitabı Ramazan ayında mı indi? Şimdi burada ne diyor? Bu ilk 5 ayet diyor dipnotta. Hazreti Peygamber Hira mağarasındayken Cebrail'in ilk getirdiği ayetlerdir. Bu ayetlerin inmesinden sonra vahiy bir süre kesilmişti ki bu süreye fetret dönemi denir. Daha sonra Müddessir suresinin inmesiyle fetret dönemi sona ermiştir. Peki bu ilk 5 ayet indi. Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan. Şimdi bakın buradan şey yapın. Yani bugün şey diyorlar ki, şimdi bizim Abdullah da öğretmen, bunun talebeler de çok seçme talebeler. Zaman zaman gelip bana anlatıyor. Şimdi talebeler ciddi sorguluyorlar değil mi? Bakın şimdi siz kendinizi o talebelerin yerine koyun. Onlara diyoruz ki Kur'an meali okuyun. Okuyorlar, bakıyorlar. Ha. Okulda da öğreniyorlar zaten. İlk indirildi, ilk 5 ayet burada indirildi. Tamam. E peki burada diyor ki Ramazan ayında Kur'an indirildi. E Ramazan ayında Kur'an indirildiyse bu ilk 5 ayet ne oluyor? Kadir gecesi indirildi deniyor. Kadir de Ramazan'ın bir gecesi. Nasıl oluyor? Kendileri de işin içinden çıkamadığı için işte elmalı gibi davranıyorlar. Diyorlar ki işte diyorlar bu o gece levh-i mahfuzdan dünya semasına inmiştir diye bir hiçbir dayanağı olmayan bir hayal üretiyorlar. Sadece kendilerini kandırmak için. Bunun her bak Harun Hoca araştırdı. Hiç böyle bir dayanak var mı geçmişlerden? Hiçbir dayanak yok. O gece levh-i mahfuzdan dünya semasına. Ya levh-i mahfuz nerede ki? O da dünya semasında. Ya siz bu tefsir yaparken hiç şeyin Saffat suresinin ilk ayetlerini okumadınız mı? Ama şey yok. Kur'an'a bütüncül bakış diye bir şey yok. Yani hikmet tamamen kaybolduğu için Allahü Teala kitap ve hikmet indirmiş. Tamamen kaybolduğu için bu ulema savrulup duruyor. Bir de medreselerde şey yapıyorsunuz. Ezberlettiriliyor bilgi. Sorgulamaya müsaade edilmiyor. Sorgularsan hemen devre dışı bırakılıyorsun. Şimdi ben şuraya da bakın. Yine bak şeyden okuyacağım size. Yine Diyanet'in mealinden bak Kur'an kelimesinin geçtiği bir başka ayet. Şimdi orada ne dedi? Kur'an'ın vahiy tamamlanmadan okumakta acele etme. O ne? Bu ne? Bunlar birleştirilince bu nasıl alan kitabı olur kardeşim demez mi adam? Efendim çocuklar deist oluyor. Ya deist oluyorsa suçlu o mu sen misin? Sen daha ne yaptığını bilmiyorsun ki çocuklar Allah'a şükür yeni yeni sorgulamaya başladılar. Sorgulasınlar. Öğrensinler. Kendilerine ait bilgi oluşsun. İyi niyetliyseler mutlaka Allah onlara doğru sonuçları gösterir. Şimdi şuraya bakın. İsra suresinin 106. ayeti. Ve Kur'an'ın faraknahu litakrahu alennâsi alâ müktin. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık. Bu ne ya? Şimdi orada okuma dedi. 114'te. Değil mi? Öyle dedi değil mi orada? Burada da dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık. Dura dura okumak ne demek ya? Ha? Bu ne? Dura dura okuyacakmış. Böyle bir şey olur mu? Yani gerçekten çok üzücü bir şey. Dün Suudi Arabistan'dan birkaç kişi gelmişti. Bizim siteyi görmüşler. Çok şaşırmışlar. Geldiler burada benden önce arkadaşlarla iki saate yakın konuşmuşlar. Bir saate yakın da benimle konuştular. Onlar da sorgulayıcı insanlar. Gerçekten hoşuma gitti yani tavırlar öyle şey değil. Fakat tabii her konuştuğumuz onları şoke ediyor. Arap dili açısından sor, bu ne diyorsun? Allah Allah, şaşırıp kalıyor yani. Dil açısından bile yapacaklarını yapmışlar. Şimdi söyleyeceğim dil açısından. Dün onlara söyledim. Kur'an nedir dedim. Ya Allah'ın kitabı. Tamam ama Kur'an ne? Şimdi bizi dinleyenlerden Arapça bilenler de var. Tabii onlar açısından söylüyorum. Kara kelimesinin anlamı kara cema'a ve damme. Yani bir araya getirdi ve birleştirdi. Şimdi ayetlerde burada da diyor ki ve Kur'an'ın feraknahu. Bu ayeti Kur'an Kur'an bölümleştirdik. Türkçe karşılığı küme. Ayetleri kümeleşecek şekilde indirdik. Peki ne oluyor? Şimdi kümenin bazı ayetleri önceden iniyor. Herkes kümenin tamamlanmasını bekliyor. Acaba ne olacak sonuçta? Açıklama nasıl olacak? Nasıl bir açıklama olacak? Mesela Müslümanlar, Müslümanlara bir ayet iniyor. Bakara suresinde 196. ayet. Haccı ve umreyi tamamlayın. Tamamlayalım, tamam. Ama eksik ne? Bir eksik var ki tamamlayın diyor Allah. Demek ki hacda da umrede de bir eksik var. Bekliyorlar. Veda haccı sırasında iniyor. İnne safa vel marvete min şa'airillah femen haccel beyte ve i'temer fe la cunaha aleyhi en yatufa bihima. Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir. Kim bu beyti hac veya umre niyetiyle ziyaret ederse ikisi arasında sa'y etmesinde bir günah yok. Niye öyle diyor günah yok? Çünkü günah sayıyorlardı. Safa tepesinde bir put vardı. Merve tepesinde bir put vardı. Oraya gidip ona saygı gösteriyor. Buraya gidip ona saygı gösteriyorlardı. Müslümanlar da bu sa'yin ondan dolayı yapıldığını bildikleri için terk etmişlerdi. Hac da umre de eksik kalmıştı. Allah tamamlayın deyince hemen Resulullah diyor ki İs'av feinnallâhe ketebe aleykumus sa'ye. Sa'y edin, Allah sa'yı size farz kıldı. Neyle farz kıldı? Daha önce inen ve etimmu emriyle farz kıldı. İşte bu küme tamamlanmasını bekleyin. Tıpkı şey yapıyor, evde çocuklar, anne bize çay yap. Tamam oğlum, suyu kaynattım. Bardaklar, her şey hazır ama baban gitti, şimdi çay getirecek. Getirmeden yapamaz mısın? Nasıl yapacağım? Yani o küme tamamlanacak ki ortaya çay çıksın. Şimdi böyle bir mantık kaybolduğu için, yani Kur'an o ayetler kümesidir. O ayetler kümesiyle Allahü Teala her şeyi açıklamıştır. Evet, bu büyük küme, doğru. Bu da Kur'an. Ama bunun içerisinde sayısız Kur'anlar var. Sayısız kümeler var. Yani şimdi mesela bir patatesi kaç tane yemekte kullanıyorsunuz şimdi hanımlara sorsak? Oo, sayamam dersiniz değil mi? Onun için de bir ayet hemen hemen birçok kümede kullanılabilir. Şimdi bunlar bilinmiyor. Bilinmediği için Kur'an dedim işte burada İslam dininin kutsal kitabı. Ah ne güzel. Hiç bu kavramlar hiç yok, hiç yok. Allah'a şükür ki hani sözlüklerden bulup da bunları çıkarabiliyoruz. İşte öyle olunca da bu defa ne yapıyorlar? Hamim vel kitabil mubin, Duhan suresi az önce şeyde belirtildiği gibi. Hamim vel kitabil mubin, yani her şeyi ortaya koyan kitaba yemin olsun. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Bu Allahü Teala'nın bir şeye yemin etmiş olması oraya dikkat çekmesidir. Yani bu çok önemlidir. Kitab-ı mübin çok önemlidir. Kitab-ı mübin nedir? Nedir kitab-ı mübin? Bak şu Allahü Teala her şeyi mutlaka bir yere yazmıştır. Ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitab-ı mübin. Kuru, yaş, her şeyin kaydını tutmuştur. O da Mele-i Ala'da, Lehv-i Mahfuz'da orada. Oraya şeyler yaklaşamazlar, şeytanlar yaklaşamazlar. Onlara müsaade etmez Allahü Teala. Orada görevli melekler bulunur.
Hamim derken, diyelim Cemal Hoca ile bu konu üzerine biraz şey yaptı. Burada tefsir var. Hocamın dediği gibi çarpıtma manasında. Orada Hamim, buradaki ha diyor, Allah ile Mim de Muhammed ile arasında sır gizli vahiy diyor. Peki ya yuhannebi ya yuhar resul belligh ma unzileken
rabbik.
Bir rabbik.
Rabbinden sana indirilen neyse hepsi
tebliğ.
Feinlem tebliğ.
Tamam belli atır isaretek.
Yani herkesi açık
ama tefsirde
feinlem tefal.
Gizli şey yani o zaman ne olur?
Feinlem tefal fema belli isaretek. Bunu yapmazsan görevini yapmış olmazsın. Her şeyi tebliğ et. Onun için Resulullah veda hacında ne dedi? Herkese tebliğ ettin mi? Evet. Ya Rabbi şahit ol dedi değil mi?
Bir de şunu söyledi hocam orada. Buradakiler belki anlamış olabilirler. Sonrakiler bunu belki çok daha iyi anlarlar diye de.
Aha.
Hadiste bir uyarı var yani.
Ha, diyor ki bak duyduk burada olanlar olmayanları anlatsın. Çünkü burada olmayanlar olanlardan daha iyi anlayabilirler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Ama ne yapıyorlar bugün? Diyorlar ki efendim azan kim? Şafii kim? Siz kim? Resulullah'ın bu hadisiyle tamamen tezat teşkil ediyor. Yani iletmeyin diyor. İlim öncekilerde kaldı.
Evet. Şimdi şeyde bizim fakültede mezuniyet fakülten ilk mezunlarıyız. Erzurum'da Palandöken eteğine gittik. Orada bir piknik yapıyoruz. Hocalar her talebeye soruyorlar. Sen ne olacaksın? Sıra bana geldi. Sen ne olacaksın? Dedim ben de inşallah Ebu Hanife'yi geçeceğim dedim. Ne? Öyle şey olur mu? Sen kim Ebu Hanife kim? Neyse orada hocalardan birisi dedi ki aferin dedi. Bak dedi Palandöken'in dibindeyiz. Palandöken'in tepesini aşacağım diyen adam çıkabileceği en yüksek noktaya çıkar. Ama yarısına kadar çıksam yeter diyen adam iki adım sonra yorulur. Kendini ona göre ayarlayacaksın. Yani halbuki Allah-u Teala ben Müslümanların en önde olan olmamla emredildim diyor. Ve ümürtü en ekûne evvele men eslem. Yani Müslümanların en önünde olmak. Dolayısıyla size de söylüyorum hepiniz bir numara olmak için yarışmak zorundasınız. Asla iki değil. İki numara bana yeter derseniz sizden adam olmaz.
Hocam Şia'da şöyle bir şey var. Bir şeye hedef alacaksan diyor Ali olacağım de diyeceksin diyor. Ancak Hüseyin olabilirsin. Evet. Hüseyin olmayan şey yaparsan diyor geride kalırsın. Ali olacağım diyeceksin ki Hüseyin olasın.
Evet. Şimdi şu ayetleri okuyayım. Diyor ki vel kitabil mubin yani her şeyi ortaya koyan kitap. Allah-u Teala her şeyin bir yerde kaydının tutulduğunu çok sayıda ayette bildiriyor. Yani her bir şeyi yaratmadan önce mutlaka kayda geçiyor. Çok basit de olsa. Allah sistemi böyle. Ama biz bugün mesela işte bilgisayar sistemini biliyoruz. Bunu birazcık anlamaya başladık yani. Ama Allah-u Teala'nın sistemi, tabii Allah-u Teala'nın bize bildirdiği kendi bilgisinin çok çok az bir bölümü. Evet. İnna enzelnahu fi leyleti mübareke. Biz onu bereketli bir gecede indirdik. O bereketli geceyi şeyde nasıl anlatıyor Allah? İnne enzelnâhu fî leyletil kadir. Onu kadir gecesinde indirdik. Kadir ne demek? Kadir ölçü demek. Ölçülerin, yani görevlerin belirlendiği gece. Sen şunu yapacaksın, sen şunu, sen şunu, sen şunu. Şimdi bak burada ne anlatıyor? Diyor ki, İnna kunna munzirin biz insanları uyarmaktayız diyor. Yani neyle uyarıyor? Kur'an-ı Kerim'le. Fiha yufraku kullu emrin hakim. Hükme bağlanmış her şey o gece paylaştırılır. Meleklere paylaştırılıyor. Kadir ölçü yani ölçüleri belirliyor. Sen yapacağın şu, sen yapacağın şu, sen yapacağın şu diye görev dağılımı. Emran min indina. O bizim tarafımızdan verilmiş bir emir olarak. İnna kunna mursilin. Biz elçiler gönderiyoruz. Elçiler kim? Melekler. Yani elçi görevliler. Al şu görevi git. Sen şunu şurada yap. Rahmeten min rabbik. Rabbinden bir ikram olarak. İnnehu huvessemi'ul alim. O dinleyendir ve her şeyi bilendir. Evet.
Emran min indina işte o Kadir Suresi 4. ayetteki Bi'idi Rabbi min kulli emr.
Tabii. Bak işte Kadir suresinde Abdullah'ın dediği gibi Kadir suresinde de bu anlatılıyor. Yani böyle bir işte bak bir kümeleştirme yaptığımız zaman açıklamayı Cenab-ı Hak yapıyor, biz değil. İşte inna enzelnâ fî leyletil kadr. Biz onu Kadir, bak Kadir gecesi fîhâ yufrakû kulli emrin hakim, karar verilen işler o gece belirlenir. Nedir? Sen şunu yapacaksın dendiği zaman ölçüsü belirli. Yani şey yetki sınırların belli. Sen ancak şu kadar yapabilirsin. Sen bunu tamam. Peki o gece ile ilgili ne diyor burada? Ve ma edrake ma leyletul kadir. Kadir gecesinin ne olduğunu sana kim bildirdi? O zaman dinle. Leyletul kadri hayrun min elfi şer. O Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Yani orada yapılan işlerin önemini ifade ediyor. Peki tenezzelül meleiketu varruh. Melekler iner. Bir de ruh. Şimdi ruhun ne olduğunu bizimkiler Kur'an'dan öğrenmedikleri için buna da Cebrail diyorlar. Cebrail melek değil mi? Ve ruhu demek. Ve ma'ahumur ruh. Ruh kelimesi emran min indina diye Allah-u Teala'nın. Kendi emrimiz. Yani Allah'ın verdiği emrin içeriği. Bütün melekler iner, yanlarında o ruhla beraber. Yani Allah'ın verdiği emirle beraber. Bak bize Allah ruh üfler. Biz Allah'ın bize üflediği ruh, o bilgiyi, vereceği bilgiyi kullanma kabiliyetidir. Onun için o bilgiler hayvanlara inmez. Onu kullanma kabiliyeti bizde olduğu için, yani ruhun anlamı o. Canlılık falan değil. Yani
kuru iskelet değil.
Kuru iskelet, işletim sistemi var bizde. O bilgi işlem sistemi var. Allah onu bütün insanları hayvandan ayıran tek şey o. Başka bir şey yok. O geliyor. O bilgi geliyor. Biz o bilgiyi kullanabiliyoruz. İşleyebiliyoruz. Bozabiliyoruz da. Bu da ondan dolayı imtihan ediliyoruz. Şimdi diyor ki her ve ma'humur ruh demek yani bütün şeyler, melekler yanlarında o ruh olduğu halde inerler. İki ayeti birleştirdiğin zaman başka mana zaten çıkmıyor. Peki bi'izni Rabbim, Rablerinin onayıyla, çünkü Allah'ın onayı olmadı mı hiçbir şey olmaz. Allah'ın onayı olmadı mı yaprak bile kıpırdamaz. Min kulli emr, her konuyla ilgili melekler. Yani meleklerin her birisinin aldığı görev vardır. Ruh da o görevin içeriğidir. Onunla beraber inerler. Şimdi bakın öbür ayette ne söyledi Allah? Fîhâ yufraku kullu emrin hakim. Karara bağlanmış her iş o gece paylaştırılır. Onun için son derece önemli bir gecedir. Evet. Emran min indina dedi. Katımızdan emir. Orada da min kulli emr. Aynı kelime. Bak Arapça bilmeseniz bile emr kelimesinden anlarsınız. Her konuda melekler görevlendiriliyor. Peki o gece inen meleklerden bir tanesi de kimdi? Cebrail değil mi? O zaman ona da verilen bir görev vardı değil mi? Onun görevi neydi? Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ı getirmek, işte bu kadar basit. Onlardan birisi de oydu. Ondan sonra selamun hiye hatta matla'il fecr. Fecrin doğana kadar o gece selamet gecesidir. Peki selamet gecesi ne demek? Çünkü o tabiatta görevli meleklerin tamamı gökyüzüne çağrıldığı için her şey sakin, sükunet, daha görevliler yerlerine geldiği zaman hareket başlayacak. Evet. Ben mesela dördüncü ayette melekler ve ruh, parantezlerinde Cebrail, o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. Her türlü iş için iner de iner. Ama o iş ne? İş ne demek? İşin içeriği ne demek? Nerede paylaştırılıyor? Dolayısıyla bakın burada iki, yani ayetleri Kur'an mantığıyla ortaya koyup kümeleştirerek, yani muhkem ve müteşabih, birbirine benzeyen ayetleri bir araya getirerek şey yaptığınız zaman, değerlendirdiğiniz zaman çok güzel çözümlere ulaşabiliyorsunuz. İşte o muhkem ve müteşabih olardan oluşan ayetler bir küme oluşturuyor. O kümeyle her türlü çözüme ulaşabiliyorsunuz ve Kur'an-ı Kerim'in çözmediği hiçbir problem olmuyor. Ama siz daha Kur'an'ın manasını da bilmiyorsanız, İslam alemi olarak muhkem ve müteşabihin de manasını bilmiyorsanız ne işe yararsınız? Bakın şey, istersen oradan Diyanet'in Ali İmran suresine müteşabihe ne mana verdiğine bir bak bakalım. Evet. Dolayısıyla şeyler gerçekten bugün Kur'an-ı Kerim'e yeniden yönelme mecburiyeti var. Bu şeyleri bırakalım. Bu nereden ne alınmışsa, yani bu hastalıkların tamamını İslam aleminden temizlemek lazım. Bu pislikleri temizlemek lazım. Evet. Buldun mu?
Evet.
Oku bakalım.
Şimdi Ali İmran 7. ayete verilen mealde, o sana kitabı indirendir. Onun, yani Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir deyip burada bir dipnot veriyor. Müteşabihin tanımını verecek. 4. dipnot. Orada da diyor ki, müteşabih ayetler manasını ve hakikatini sadece Allah'ın bildiği ayetlerdir. Bunların insanın zihni tarafından tümüyle kavranmasına imkan yoktur. Allah'ın sıfatları, kıyametin ahvali, cennet, cehennem gibi hususlarla ilgili ayetler ile surelerin başında yer alan huruf-u mukatta bunlardandır. İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın, bu ayetleri bütün yönleriyle anlaması mümkün değildir. Müteşabih ayetler dışındaki ayetler de muhkem ayetlerdir.
Peki bakın, müteşabih ayetleri anlayan kimmiş? Allah. Peki şimdi ilk cümleyi oku. Bu dinleyen arkadaşlarımız bir şey yapın, bir Türk. Yani bugün gençler deistlikle suçluyorlar ya, sebep kim sebep oluyor bakın yani.
Meali
oku bakalım, siz de dinleyin. Bu o, muhkem mi çok olur, müteşabih mi çok olur, bir bakın bakalım.
O sana kitabı indirendir. Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir.
Tamam, orada kal.
Evet.
Hangisi daha çoktur? Ana, yani bir evde kaç tane ana vardır? Kaç tane diğerleri vardır? Ya da bir ülkede kaç tane ana kent vardır? Kaç tane diğerleri vardır? Allah-u Teala Mekke'yi Ümmül Kura, bütün şehirlerin anası. Peki diğerleri kaç tane? Hangisi daha çok?
Diğerleri.
O zaman bu Kur'an'ı Allah niye Kur'an-ı Mübin diyor ki, her şey açık, net bir şekilde? Her şeyi ayrıntılı olarak açıkladım demiyor mu? Ne oluyor peki? Allah dalga mı geçiyor insanlarla? Yani siz, şimdi biz burada efendim Berat Kandili işte şöyledir. Ama biz bu hurafeler, ya tamam da, ya senin ulema dediğin hurafenin dibine dalmış. Ve biz bugün ilahiyat okusun diyoruz, öğrenci gönderiyoruz. Ondan sonra şey, İmam Hatip okullarına gönderiyoruz, güzel. Okullara din dersi kondu, güzel, güzel de ne öğretiyorsun kardeşim? Ne öğretiyorsun ya? Daha Kur'an'ın ne olduğunu bilmiyorsun. Bak gördünüz, sadece Kur'an'la ilgili şeyleri şey yaptık ya, yok müteşabih ayet, Allah'tan başkasının bilmediği ayetmiş. Bakın şeyde, istersen şu Bakara 180. ayeti bir açar mısın?
Evet.
Bakın şimdi o ayetin meali, o ayeti bir okusun. Bakara 180. ayetin, bizim mealden değil, Diyanet'ten.
Evet.
Diyanet'ten diye şey değil. O ayete doğru meal veren bir tek kişi bulamazsınız. Yeryüzünde bulamazsınız yani. Süleymaniye Vakfı hariç. Ama son zamanlarda Allah'a şükür buradan alıp da doğru meal verenler de ortaya çıkmaya başladı. Evet, oku bakayım onun mealini.
Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman.
Heh, bak düşün. Şimdi Abdullah benim oğlum. Bana ölüm gelip çatmış. Yani ölüm döşeğindeyim. Evet.
Eğer geride bir mal bırakmışsa.
Tamam, anaya, mal bırak. Tamam, malımız Allah'a şükür bir şeylerimiz var.
Ha. Anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı.
Bak şimdi, Allah'a karşı sakınanlar üzerine bir hak olarak size farz kıldı. Sakınanlar kim, siz kim? Bir şey anladınız mı? Bir daha oku. Bir bakın dikkatli. Tabii öyle diyecek. Nesk olunmuş. Neskeden kim? Bir de oku bakalım, bir şey anlayacak mısınız Allah aşkına? Ya ölüm döşeğine bir adam vasiyet eder mi? Ondan sonra o ben ölüm döşeğindeyim. Abdullah bana gelecek baba. Vasiyette bulunan oğlum. Dur ya, şu anda başka yapacak bir şey yok. Ya ama Allah böyle emrediyor. Ya ölüm döşeğindeki adam ne yapar orada? Bir daha oku ayeti.
Sizden birinize,
yavaş yavaş oku, dikkatle dinleyin.
Evet, sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman eğer geride bir mal bırakmışsa anaya, babaya ve yakın akrabaya.
Bak, ölüm gelip çattığında geriye mal bırakmışsa ölmeden mal bırakılır mı? He? Ölmek üzere olan bir kişi mal mı bırakmış? Bırakacaksa dese yine neyse. Devam et.
Anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı.
Ne oldu şimdi? Bir şey anladınız mı? Gidin evde 100 kere okuyun bakayım anlayacak mısınız? Evet, şimdi Medine-i Münevvere'de yani son gidişimde, yani 2 gün kalmıştım, bir ilmi toplantıya çağırmıştım İslam iktisadı ile ilgili olarak. Orada ben konuşmaya başladım. Tabi o sadece uzmanlar var, yani halka açık değil. Yani böyle küçük bir odada, çünkü fazla kimse yok. İslam aleminde bu bankacılık konusunda uzman kişiler var. Konuşmaya başladım, herkes dağıldı. Aylar sonra bizi davet ettiler. Bilet paramı aldım. Otel parasını zaten önceden onlar rezerve ettikleri için ödemişlerdi de. Dağıldılar. Ama gittiğim için de Medine İslam Üniversitesi 5 tane toplantı düzenlemişti. Yani 2 günde 5 toplantı. Yani bunun dışında, bunu da katarsak 6 toplantı oluyor. Şimdi akşam bana dediler ki, ya sen dediler Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyorsun. Bizim burada da bir hocamız var. Tefsirde zirve. Onunla bir görüştürmek istiyoruz. Ne dersin? Vallahi çok memnun olurum dedim. Şimdi gittik oraya. Muhammed Yakup var. Külliyetül Lugha, yani Arap Dil Edebiyatı Fakültesinin dekanıydı o zaman. Ki Arap dilini en iyi bilenlerden birisi Arabistan'da. Türk kökenli. Ama orada şimdi Mekke'de doğmuş, büyümüş. Yani Türkçeyi bilmiyor yani. Doğu Türkistan'da ama yani birkaç kelime biliyor ancak. Fazla bilmiyor. Şimdi orada gittik. Anlattı işte. Abdülaziz Bey'in özel bir metodu var falan dedi. Benim metodum değil ki, Allah-u Teala'nın koyduğu şey, ayetler gayet açık bir şekilde söylüyor. Onu kısaca anlattım. Anlattıktan sonra da bu ayeti örnek verdim. Bak Allah-u Teala ne diyor dedim. Kütübe aleyküm, ey müminler size farz kılındı. İzâ hadar ahadekum, sizden birisi ölürse. Yani daha yeni ölmüş. İzâ hadar ahadekumul mevt, birisi daha yeni ölmüş. Ve terake, de şey, hem konuşup hem şey yapınca ver bana şey, intereke hayran, hem konuşup hem şey yapınca insan bazı kelimeleri kaçırıyor. İntereke hayran, tamam. Bu da burada şey yaparım, tamam. Eğer geriye mal bırakmışsa, Çünkü mal bırakmışsa meselesi hadara kelimesinin daha yeni öldüğü manasına geliyor. Bırakacaksa dersek başka. Geriye mal bırakmışsa eğer, peki size farz kılındı. Ey bütün müminlere farz kılınmıştır. Ney? El vasiyeti, o vasiyet. O vasiyet ne? O da Nisa suresinde Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde mirasın paylaşılması. El vasiyeti lil valideyni vel akrabin. Anne baba ve en yakınlar için Allah'ın koyduğu o şey. Onunla ilgili ayetleri de okudum. Bak Allah-u Teala ayetleri şey yaptıktan sonra vasiyeten minallah diye bitiriyor 12. ayetin Nisa'nın. Allah'ın yüklediği görev, yani vasiyet o manaya gelir. Türkçedeki anlamda biraz bir anlam kayması vardır Türkçe'ye geçtiği zaman. Arapça'da birine bir görev yüklemek. Allah'ın yüklediği görevi yerine getirin. Ne demek? Miras paylaşımını şeye bırakmayın. O aileye bırakmayın. Siz yapın. Ey Müslümanlar. Çünkü aileye bıraktığınız zaman duygusallıklar devreye gidiyor. Ne açtı babamız, daha yeni öldü, hemen ne? O maldan istifade edenler diğerlerini dışlamaya çalışırlar. Hatta şey de yaparlar. Haksızlık da yaparlar. Aile içinde kendilerinin paylaşmasını isterseniz o değil. Görev diğer müminlere. Tabii o diğer müminlere ne demek? Bunun bir sistemini kurun demektir. Aileye bırakmayın demektir. Tamam mı? Bil maruf, o marufa göre, yani Allah'ın koyduğu ölçülere göre yapacaksınız. Zaten elif lamlı o. Dolayısıyla bilinen bir şey. Ondan sonra evet, hakkan alel müttekin, müttekiler üzerinde bir hak, bir görevdir bu. Femen beddelehu ba'de ma semi'ahu, bunu dinledikten sonra bu görevi değiştiren, bunun şeklini şemayını değiştiren kişi de değiştirmişler. Ya da o paylara dokunanlar, orada da çok ciddi değişimler olmuştur miras konusunda. فَاِنَّمَا اِثْمُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ. Evet. Bunun günahı değiştirenleredir. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيُونَ عَلَيْهِمْ. Allah dinler ve bilir. Ondan sonrası da zaten çok acayip bir şeydir. O iki ayette. Çünkü bu ayetin birisini bozduğunuz mu? Bağlı olan bütün ayetler bozuluyor. Bütün ayetlerin anlamı bozuluyor. Şimdi ona girersem tabii vakit çoktur. Ondan sonra bu ayeti bu şekilde ilgili ayetlerle anlatınca o hoca dedi ki, şimdi o ismi aklıma gelirse onu da söylerim ya, neyse. Ya çok güzel dedi ya. Mirası dedi, aileye bıraktığımız için aile birbirini öldürüyor. Zayıflara çok büyük haksızlıklar oluyor. Gerçekten dedi, paylaşımı eğer Müslümanlar yapacak olsa, buradaki emre uyacak olsa ne muhteşem olur. Öyle deyince hemen Muhammed Yakup devreye girdi. Abdülaziz Bey'in metodu güzel değil mi hocam dedi. Öyle deyince şimdi adam bakıyor bütün dünyası yıkılacak. La la la la hâde yutillunnas an sebilillah dedi. Hayır hayır hayır, bu insanlar Allah'ın yolundan saptır. Hani az önce çok güzel diyordun, ne oldu? Şimdi ben de ona dedim ki, peki dedim, bu ayete sen meal ver. Ama dedim, bir şartla. Ekleme, çıkarma yapmayacaksın. Tamam dedi. Şimdi yani dedim ki, yani urid en tufessir el ayet biduni ta'liq dedim. Ekleme, çıkarma yapmadan dedim, ayete mana ver. Şimdi başladı. Benim gibi başladı. Ya yüllediğine, yok neydi? Ha, ya kütübe aleykum. Ben öyle baş, eyyuhel mu'minun diye şey yapmıştım ben. Kütübe aleykum eyyuhel mu'minun diye aynen benim yaptım. Ey müminler, size farz kılındı. İzâ hadar ahadekumul mavt. Sizden birisi öldüyse, oraya kadar geldi. Ulan baktı ki sistemi çöküyor. Dedi ki, la yumkünü tefsir biduni ta'liq. Yani ekleme çıkarma yapmadan tefsir yapılamaz bu ayete. Tamam dedim. İstediğin ekleme ve çıkarmayı yap ama bir şartım daha var. Sonunda bu ayet mensuhtur demeyeceksin. Yürürlükten kalkmıştır değil mi? Tamam dedi. Şimdi az önce Abdullah okudu ya, istersen o kısmı bir oku bak şuradan. Sonunda işin içinden çıkamazlar ya, bu ayet mensuhtur derler. Yani yürürlükten kalkmıştır derler. Çünkü yani yıktın haneyi, eyledin viran derler. Ne yazıyor orada?
Vasiyetle ilgili bu emir henüz mirasla ilgili kurallar açıklanmadan önce verilmişti.
Atın. Atış serbest.
Amaç ise varisleri adaletsizlikten korumaktı. Daha sonra mirasla ilgili hükümler Nisa suresinde açıklandı. Yani bu kalktı anlamına geliyor.
Ya, gerçekten inanılır gibi değil yani Kur'an'a yapılan şeyler. Ondan sonra adam bu defa tamam dedi. Mensuhtur demeyeceğim dedi. Ayete bu defa geleneksel manayı verdi. Bu ayetin mensuh olmaması mümkün değil dedi. Tamam. Dedim ki bakın, siz Arapsınız. Ben Türk'üm. Ben dedim hiçbir Arap ülkesinde okumadım. Böyle arada sırada ilmi toplantılara geliyor. En fazla 2 gün kalıyoruz. Hadi 3 gün kaldığımız çok nadir. Böyle senede 2 günde, 3 günde konuşma öğrenilmez. Onun için benim konuşmamı güzel değil dedim yani. Fakat dedim sakın ha, bu Türk'tür. Aman onun hatalarına göz yumalım demeyin. En küçük bir hatamı gördüğün zaman derhal müdahale edin. Şimdi ayete tekrar meal vereceğim dedim. Şimdi tekrar ayete meal verince hiç seslerini çıkaramadılar. Peki müteşabih hayat ne olacak dedi orada. Müteşabih nedir dedim. İşte müteşabih birbirine benzeyen ayetler. Ben işte zaten oradan hareketle bu ayet-i kerimeye meal verdim dedim. Bak işte zaten söylemiştim orada. O zaman hamimin manası nedir dedi. Elif lamimin manası nedir dedi. Dedim bak sen bu konuda uzman bir kişisin. Arapsın. Tefsir yazmışsın. Ve bir de tefsir ansiklopedisi yazmış. Şimdi bana söyle bakayım dedim. Bu hamim, elif lamim, işte bu ayetlerin başındaki bu harfler hiç Resulullah'a soruldu mu? Ya Resulullah bunun manası nedir diye soran çıktı mı? Yok dedi. Peki bunlar bir anlam ifade etmeseydi Mekkeli müşrikler bu fırsatı kullanmazlar mıydı? Kullanırlardı. Peki dedim sahabeden hiç soran çıktı mı? Yok. Sahabeye soruldu mu? Yok. Ne zaman soruldu dedim bu? Iraklılar devreye girdiği andan itibaren başlamadım. Evet. Yahu siz ne hakla sonradan çıkan bir şeyi sanki İslam'da varmış gibi gösteriyor. Can bunların manası zaten biliniyordu. Ne demek? Neydi biliniyordu? Ya bu dikkat çekmek içindir. Arap dilinde vardır. Niye onu söylemiyorsunuz dedim millete. Ona sarılarak hadi Kur'an'da anlaşılmayan şey vardır diyorsunuz. Dolayısıyla biraz vakit uzandı ama bu önemli şeyi de söylemiş olayım. Hakikaten tekrar ediyorum. Öyle duygusallığa gerek yok. Efendim Diyanet şöyle diyor. Bilmem üniversiteler şöyle diyor. Şeyde bir toplantı düzenleyen bir arkadaş var. Diyor ki bir ilmi toplantı düzenliyoruz. Gelecek olanlar şart koşuyor. Abdullah söze gelirse biz yokuz diyorlar. Tamam. Gelmeyin. Keyfiniz bilir. Ama siz çalışın hatalarınızı düzeltin. Aynı şeyi Diyanet'e de söylüyorum. Bütün ilahiyat fakültelerine de söylüyorum. Allah yardımcımız olsun. Ha, söyle oğlum.
Şaban ayıyla da alakalı şunları da söylemeden olmaz. Resulullah Şaban ayında işte Ramazan'da haricinde en fazla oruç tuttuğu ay. Bu birçok hadiste geçiyor, onu da söyleyelim. Yalnız bunu siz de tutun demiyor. Hazreti Ayşe ve Hazreti Ali gibi kişiler bunu şey yapıyorlar, anlıyorlar ve diyorlar ki neden tutuyorsun? İşte bu ayda oruç tutma hoşuma gidiyor diyorlar. Bir bakıma biz de mantıken Ramazan'a hazırlık olarak Şaban ayında orucunu artırdığını gözlemliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok yalnız. Bunu söylemekte fayda var.
Şurada mecmu var İmam Nevevi'nin. O diyor ki, buradan aldım aynı şeyi. Bu namazlarla ilgili, oruçlarla ilgili ne Gazali'nin İhyasına ne de Kutul Kulub kitabına asla diyor güvenmeyin. Bunların içerisindeki bütün hadisler tamamen batıldır diyor. İfadesi bu İmam Nevevi'nin.
Gazali'nin İhyası Müslümanlar Türkiye için çok önemlidir. Sakın o kitabı okumayın. Ben de onu söylüyorum.
Evet. Son olarak bu şeyle ilgili, namazlarla ilgili diyor. Fakat cealaha eimmetul mesacit ma'a salatir ragaib. Fakat cealaha cehaletu eimmetul mesacit. Camilerdeki cahil imamlar diyor bu namazlara
uydurdular
diyor ve halkı bu şeylere teşvik ettiler diyor. Buna da bu konuda özellikle dikkat çekmek isterim.
Hayır, şimdi farz namazı bırakıyor adam ki diyor ona. Mesela teravih de öyle. Yatsı namazını kılmaz, teravihe koşar.
Diyor, sabah namazını kılmaz diyor, yatar uyur kalır diyor.
Tembel, evet, öyle maalesef yani böyle din olur mu? Ama yani ben burada size şunu söylemeye çalıştım. Ya kardeşim, saygın ulema böyle yani. Cahil cami imamları ne yapsın Allah'ını seversen? Tövbe estağfurullah. Peki, Allah yardımcımız olsun. Hadi selamun aleyküm.